Ayrım 7.
Ne olarak? Biliyorsun ben bir psikoterapistim. Burada kimin psikoterapiste gereksinimi var? Benim yok. Çocukların hiç yok. Onların başka sorunları var. Örneğin okuma yazma öğrenmek zorundalar. Keşfimi öğretebilirim. Yakında tüm dünyada meşhur olacağım. O zaman senin okulunda özel kurslar verdiğim için sevineceksin. Teşekkür ederim ama bana şu keşfini anlatabilir misin? Kurt'un sesi hafifçe titredi. Bilinçaltı enerjiyle ilgili. Uzun ve yoğun meditasyondan sonra beynimi bloke eden tüm saplantıları çözmeyi başardım. Artık bilinçaltım enerjiyi serbest bırakmaya hazır ve bu enerji, Kurt anlamlı bir ara verdi, elektronları eritmeye yetecek kadar güçlü. Harika. Peki bunu nasıl yapıyorsun? Sanki bu dünyanın en doğal şeyiymiş gibi cevap verdi. Ha, elektronları bilinçaltıma hedefi konsantre ederek eritiyorum. Gülmemeye çalıştım. Ama bu nükleer araştırmanın alanına girer. Belki bir araştırma enstitüsüne ya da atom reaktörüne başvurman gerekiyor. Kurt tevekkülle iç geçirdi. Başvurdum bile ama beni istemediler. Bir sessizlik oldu. Sonra ben, peki bu keşfinin köyler okuluyla alakası ne diye sordum. Çok alakası var dedi heyecanla. Bana doğru eğildi ve sır verirmişçesine fısıldadı. Elektronları bilinçaltımla eritme yeteneğimle hastalıkları iyileştireceğim. Dünyayı kanserden ve AIDS'ten kurtaracağım. Biraz sabırsızca sözünü kestim. Bu benim okulumu niye ilgilendirsin? Kurt artık iyice havaya girmişti. Keşfim sayesinde köylerin tekrar görmesini sağlayacağım. Artık kendimi tutamayıp güldüm. Kendine gel Kurt. Körler olmazsa benim burada işim ne? O zaman tüm proje suya düşer. Bu nazik teklifin için çok teşekkür ederim ama zannedersem sana verilecek bir işim yok. Anlıyorum Sabriye. Kurt'un sesi hayal kırıklığıyla doluydu. Yollarımız kesişmiyor. Evet korkarım öyle. En iyisi her birimiz kendi enerjimizi kullanalım. Sen elektronları erit, ben de okuma yazma öğretmekle uğraşayım. 20. Yurtların arkasındaki büyük çayır zahmetsiz bir şekilde çitle çevrilmeye ve ekilip biçilmeye uygundu. Lobsang birkaç inek alıp süt ve yoğurt elde etmeyi, köyler projesi için ise birkaç at almayı planlıyordu. Öğrencilerimizin binicilik dersleri alması gerekiyordu. Çünkü bir yıl önce kendimin de denediği gibi Tibet yaylalarında kör bir insan için emin bir ulaşım aracı yoktu. Çila'nın köyünde iyi ve uygun fiyatlı atlar olduğunu duyduk. Babası bizim için iki ya da üç uygun hayvan bulmak istedi. Ancak Lhasa'da atları oradan buraya getirecek kimse bulunmadığı için oraya gidişimizi köyün yakınındaki Terdum kaplıcalarına bir okul gezisiyle birleştirdik. Dönüşte Paul ve ben çocuklardan ayrılıp Lhasa'ya atla dönecektik. Çocuklar geziyi duyunca sevinçten çıldırdılar. Nihayet beklenen gün geldiğinde hepsi erkenden çantalarını hazırlamışlar, okulun önünde bir gece önce bu küçük gezi için ayarladığımız şoförü bekliyorlardı. Babam da bize kaplıcalara kadar eşlik etmek istemişti. Annem ve babam birkaç gün önce Lhasa'ya gelmişlerdi ve babam inanılmaz bir hızla iklime ve yüksekliğe uyum sağlamıştı. 700 metrelik bir tırmanmayı rahatça kaldırabilecek gibi görünüyordu. Şoförümüz Zering anlaştığımız gibi tam 8'de Çin imalatı eski ve hurda cip ile geldi ve biz arabaya meyve sepetleri, pideler, tereyağı çayı dolusu termoslar, makarna, soğan, tuvalet kağıdı ve küçük maden suyu şişeleriyle dolu kartonları yüklemeye koyulduk. Bunların yanına bir de 5 tane zıplayan ve heyecan içinde bağırışan çocuğu çantalarıyla birlikte arabaya doldurduk. Anila okulda kalmayı tercih etti. Zaten arabada yer yoktu. Sadece 6 kişilik olan cip ağzına kadar dolmuştu. Şoförün yanında şarkılar söyleyen Çila ile birlikte Pal'den oturuyordu. Tabii ki emniyet kemersiz. Çünkü Tibet'te böyle bir şeye ihtiyaç duyulmaz. Biz, babam, Taşi, ben ve Pol kucaklarımızda kıpır kıpır Norbu ve bir süre sonra kusmaya başlayan Tenzin ile arkadaki koltukta oturuyorduk. En arkadaki sırt çantaları ve kasalarla dolu olan iki koltuğun üstüne ise Çila'nın annesi Meto ve değişmeli olarak Norbu ya da Tenzin tünüyorlardı. Oğlunu ziyarete gelen Çilan'ın annesi bu ziyareti Barkor'da ne var ne yoksa satın alarak değerlendirmişti. Köyü Terdum'da yolu üzerinde olduğundan bu uygun fırsatı yüzlerce paketini eve taşıtmak için kullanıyordu. Yolumuz Kiçu nehrini takip ediyordu. Nehir son günlerde fazlasıyla yükselmişti ve Zering geri dönüşü nasıl başaracağımız konusunda endişeleniyordu. Çünkü yol şimdiden tehlikeli bir şekilde parçalanmaya başlamıştı. Manastır Üniversitesi Gandeng ile Diringung bölgesi arasında küçük bir şehir olan Mendragong'a durup bir Çin lokantasında kendimize ziyafet çektik. Herkese domuz etli şehriye çorbası geldi ve Pone çocukların çubuklarla nasıl farklı biçimlerde başa çıktıklarını anlattırmak çok eğlenceliydi. En zarif şekilde kullananlar Çila ve Tentsin'di. Diğerleri de bir şekilde beceriyorlardı. Sadece Taşi, kelseyi ağzına dayamış çubuklarla şehriyeleri ağzına tıkıyordu. En kötü durumda olansa her şehriyeyle tek tek savaşan babamdı. Zering'in çok sabırlı ve çocuk seven bir insan olduğu ortaya çıktı. Sevimli çocukları sinir bozucu turistlere yeğlediğini söylüyordu. Tam bunu söylemişti ki Çila salıncak olarak kullanmak istediği arabanın aynasını kırıverdi. Taşi de çiş molası vermemize rağmen yolculuk sırasında donuna işedi. Bu da ortalığın pis pis kokmasına ve karışmasına neden oldu. Ben Paul ve Pal'den sinir krizi geçirmek üzereyken Zering tüm bunları büyük bir sükunetle karşılıyor ve kendine özgü şakalar yapıyordu. Çila'nın köyüne vardığımızda annesini ve yüzlerce paketini indirdik. Birkaç bardak tereyağı çayı içtik ve Çila'nın babasıyla ertesi gün at pazarlığına gitmek üzere sözleştik. Sonra Terdum'a doğru yolumuza devam ettik. Hala yolun belli kısımlarını yutmuş olan nehrin kıyısını takip eden yol artık çeşitli çukurlar ve kaya parçalarıyla dolu olan bir piste dönüşmüştü. Araba zıplıyor, sallanıyor ve bazen de tehlikeli bir şekilde bir yana doğru yatıyordu. Kafasını yol boyunca kusarak camdan dışarıda tutan Tensin, dışındaki tüm çocuklar çok eğleniyorlardı. Bazen birlikte bazense tek tek sonuç olarak tamamen uyumdan uzak bir şekilde şarkılar söylüyorlardı. Özellikle Çila avazı çıktığı kadar yüksek sesle söylüyordu. Aslında çok güzel bir sesi vardı ve sık sık şarkı söylemesi için ısrar edilirdi. Ancak şu anda diğer çocukların ne söylediklerini hiç umursamadığından naraları sinirimizi bozuyordu. Şarkılarını acımasızca avaz avaz kulağımıza haykırması, tanıdığım en sabırlı insan olan Palden'in bir an kontrolünü kaybedip "Katatsum!" bir anlamda "Kapa çeneni!" diye gürlemesiyle durdu. Bu gürültüden hiç rahatsız olmuyor gibi görünen tek kişi babamdı. Huzurlu ve mutlu bir tatil havasında, arka koltukta, taşı ve araba kapısının arasında sıkışmış bir halde oturuyor, pencereden görünen manzaranın tadını çıkarıyordu. Zaman zaman birkaç fotoğraf çekiyor ve Almanya'dan getirdiği yol haritasında geçtiğimiz yolu izliyordu. Harita fotoğraf çekerken engel olduğundan katlayıp her zamanki gibi sessiz sedasız oturan Taşi'nin eline tutuşturuverdi. Taşi aniden ne olduğunu fark etti. Eline bir şey verilmişti ve bunun kendini adaması gereken bir görev olduğunu anlamıştı. Bu hayatındaki ilk göreviydi. Kafasını derin bir uykudan uyanırmışçasına yavaşça kaldırdı, iki eliyle sıkı sıkı haritayı kavradı ve aniden konuşmaya başladı. Hepimiz çocukların yaygarası ve bozulan sinirlerimizle meşguldük. Ne olup bittiğinin farkına vardığımızda Taşi ve babam çoktan koyu bir sohbete dalmış ve çok iyi arkadaş olmuş görünüyorlardı. Taşi Tibetçe bir şeyler söylüyor, tek kelime anlamayan babamsa Almanca cevap veriyordu. O zamana kadar oğlandan bir cümle bile koparamamıştık. Oysa ki şimdi bunca yıllık sessizliğin acısını çıkarırcasına bülbül gibi şakıyordu. Paul, Taşi'nin sohbet sırasında ilk defa gözlerini açtığını fark etti. Belki de bugüne kadar gözlerini kapalı tutarak dış dünyaya kapanmak istemişti. Ama şimdi hayatın tadını çıkarıyormuş gibi görünüyordu ve arabanın sağa sola tehlikeli bir şekilde yalpalamasından bariz bir şekilde zevk alıyordu. Araba ne kadar dengesini kaybederse Taşi'nin sevinci o kadar büyük oluyordu. Diğer çocuklar çoktan seslerini kesmişler, korkmuş bir halde sıkı sıkı koltuklarına ve arabanın tutma kollarına yapışmışlardı. Ama Taşi gülüyor ve şarkılar söylüyordu. Şimdi artık bizimle de konuşuyordu ve sınıf arkadaşlarına şakalar yapıyordu. Güneşin batmasından kısa bir süre önce bir çeşit kaplıca olan ve Lasalıların uğrak yeri olan Terdum'a vardık. Yol dik bir geçitten geçip sivri kayalarla kesilen bir uçurumda sona eriyordu. Arkada 6000-7000 metre yüksekliğinde sıra dağlar vardı ve her taraftan köpük köpük akan şelale ve dere sesleri geliyordu. Uçurumun üstündeki kayalıklara, kaplıcalara göz kulak olan ve ziyaretçilere belli sayıda yatacak yeri sunan bir rahibeler manastırı kondurulmuştu. Biz 10 kişi, var olan 8 yatağa kaptık. Bu durumda 4 oğlan 2 yatağı paylaşmak zorundaydı. Bunun bir sorun olmayacağını düşünüyorduk çünkü taşı yeni yıkanmış ve temiz giysiler giymişti. Ancak Tensin'le Çila'nın ve Taşi ile Norbu'nun aynı yatakta yatacaklarını açıkladığımızda kıyamet koptu. Norbu, istemiyorum diye bağırdı. Taşı pis kokuyor. Norbu ve Tensin'in oğlanı koruyup kollamalarına çok seviniyorduk. Okulda elinden tutar tuvalete götürürler ve oynamak için birlikte okulun avlusuna ya da binanın arkasındaki bahçeye koşarlardı. Ancak Taşi'nin gelişmesinde çok canlı ve aklına geleni patladanak söyleyen Çila bir engel teşkil ediyordu. Yalnız başına tuvalete gitmeyi hiç öğrenemediğinden sık sık donuna ya da yatağa yapan Taşi için Çila'nın önerisi yatağını hela deliğinin üstüne yerleştirmekti. Böylece çok uzağa gitmesi gerekmeyecekti ve diğer çocuklar da odada rahatça nefes alabileceklerdi. O gece Terdum'da da son darbeyi vuran yine Çila oldu. Tam diğer çocuklara ve Norbu'ya Taşi'nin artık kesinlikle tuvalete gitmesi gerektiğini söyleyeceğini anlatıyorduk ki Taşi'den yavaşça ama belirgin bir şekilde o malum koku yayılmaya başladı. Çila Taşi'ye eğildi ve katıla katıla gülerek "Bize söyleyecek ha? Peki burası ne kokuyor böyle?" dedi. Taşi utanç içindeydi. Gözlerini kapadı ve günün geri kalan kısmında bir daha açmadı. Ama Çila aşağılayıcı gülmesini sona erdirmiyordu. Şimdi artık tamamen zıvanadan çıkmıştı. Büyük bir coşkuyla "Taşi donuna doldurdu. Pis kokuyor, pis kokuyor, pis kokuyor" diye bağırırken Taşi'nin kafasında davul çalmaya ve oğlanı yumruklamaya başladı. Paul ve ben çok kızdık. Çılgına dönen Çila'yı kolundan tutup çektik ve Tensin'i tekrar tamamen içine kapanan Taşi'nin yanına oturttuk. Tensin bize hep sosyal ve toleranslı bir oğlan olarak gelmişti. Çocuklardan birinin yardıma gereksinimi olsa bizimle konuşmadan önce Tensin'e başvururdu. Gece biri tuvalete gitmek zorunda kalsa hortlaklardan korktuklarından onu uyandırırlardı. Bir keresinde Tensin bize gelerek artık geceleri elbiseleriyle uyumak istediğini, çünkü gecede 3 kere uyandırıldığından giyinip soyunmaktan uyumaya fırsat bulamadığını bildirdi. Taşi ile de daima sabır gösterir ve oğlana arkadaşı gibi davranırdı. Bu yüzden o da Taşi'yi yumruklamaya başlayınca daha çok şaşırdık. Sakin tutumuyla olayı belki yatıştırabileceğini düşündüğümüz Palde'nin yardıma çağırdık. Ancak o da çıldırdı ve Taşi'ye cüzamlıymış gibi davrandı. Çaresizdik ve oradaki herkese acayip kızmıştık. Taşi ilk defa gülmüştü, şarkı söylemişti ve hayattan zevk aldığını göstermişti. Ve onlar oğlanın çevresindeki insanlara duyduğu güveni alayla ve saldırganlıkla yerle bir etmişlerdi. Tüm bu kargaşadan gına geldiği için çabuk ve kolay bir çözüm bulduk. Çila ve Norbu bir yatakta, Tensin ve Palden ise diğer yatakta yatacaklardı. Taşi ise akşam yemeğinden önce sessizce kıvrıldığı yatakta yalnız yatacaktı. Kulübelerin önünde yaktığımız ateşte herkese makarna ve Tibet usulü sütlü çay pişirip afiyetle yedikten sonra diğer çocukları da yataklarına yollamaya çalıştık. Çünkü kaplıcaları ertesi sabah göstermek istiyorduk. Ama tabii ki çocuklar yatmak istemediler. Korkusuzca oradan oraya koşuyorlardı ve kayalardaki yarıklardan birinden düşeceklerinden korktuğumuzdan hepsini birden enselerinden tutup yakaladık. Üstlerini soyup yataklarına tıktık. Kapıyı üstlerinden kilitledikten sonra huzur içinde çevreyi ve kaplıcaları keşfe çıkmaya karar verdik. Manastırdan olağanüstü dik bir merdivenle aşağıya inip saat gece 2'den biraz önce yukarıdan veya kenardan bakınca neredeyse görünmeyen kayalıkların içine gömülmüş sıcak su havuzuna ulaştık. Bu sıcak su kaynağı yaklaşık 1400 yılından beri aktif bir haldeydi. Su hafifçe kükürt kokuyordu ve en az 40 dereceydi. Havuzun gömülü olduğu kayalıklarda küçük yeşil yılanlar yaşıyordu. Palden'e göre bunlar su hayaleti, Lu'nun bir lütfuydular ve insana şans getirirlerdi. Sıcak suyun içinde yaklaşık 10 dakika kaldık, sonra da bitap bir şekilde yataklarımıza serildik. Gece çok soğuktu. Dolunay vardı ve ben köpekler her uluduğunda ürküyordum. Sabah 6'da çocuklar ayaktaydı. Yataklarımıza gelip yorganlarımızın üzerinde tepindiler. Palden sinir içinde çocukları sıcak suyun içine atmayı teklif etti. Ondan sonra belki yorgun düşüp bir saat uyurlardı. Meto'nun yardımıyla Norbu, Çila ve Tensin'i aşağıya erkekler havuzuna indirdik. Aralarında bir tek Tensin doğru dürüst yüzme biliyordu. Tibet'te nehirler çok soğuk ve tehlikeli olduğundan çocuklar nadiren yüzme öğrenirler çünkü. Normalde yeni bir şey deneneceğinde her zaman ilk aday olan Norbu çok korkmuş görünüyordu. Meto bu korkaklığa acayip kızdı ve avaz avaz bağırıp çırpınan Norbu'yu kolundan tuttuğu gibi sıcak havuzun içine fırlatıverdi. Bu iptidai eğitim metodu başarılı olmuş görünüyordu. Çünkü Norbu kısa sürede en çok eğlenen su kuşlarından biri oluvermişti. Çocuklar bu kadar fazla sıcak suyu hayatlarında daha önce hiç görmemişlerdi. Neredeyse 20 dakika suyun içinde kaldılar. Bağırıyor, atlıyor, suları havaya fışkırtıyorlardı. Öyle ki merakla kayalıklardan bizi gözetleyen rahibeler az sonra çığlık çığlığa kaçıştılar. Çocukların artık yorgun düştüklerine kani olunca yukarı çıkarıp biraz kafamızı dinleyebilmek için yataklarına yatırdık. Ancak yanılıyorduk. Kaşla göz arasında tekrar dışarıdaydılar ve özellikle çirkin bir şekilde şarkı söylemeye başladılar. Belli ki yalnız kalmak istediğimiz için bize kızmışlardı. Bir süre sonra ısrar etmekten vazgeçip çocuklarla birlikte tekrar aşağıya suya indik ve eğlence bıraktığımız yerden başladı. Bu sefer de çocukların gürültüsünden uyanan Taşi de bizimle birlikteydi ve şaşırtıcı bir şekilde havuz sefasına katılıyordu. 21. Geçtiğimiz gece yağmur yağmamıştı ve Zering ağzına kadar dolu olan arabayla dönüş yolunu aşabileceğimizden emindi. Gerçekten de yağmur mevsiminde bir tek gece bile yağışsız geçse nehirlerin su seviyesi güçlü bir şekilde azalıyor ve yollar ortaya çıkmaya başlıyordu. Ancak geriye derin bir çamur yığını kalıyordu ki motoru kuvvetli bir araba bile bunun içinde bazen güçlükle ilerleyebiliyordu. Ama eğer bir araba dolusu çocukla yollardaysanız, çamur deryası bile eğlence haline gelebilir. Araba her çamura saplandığında hepsi arabadan dışarı fırlayıp bütün güçleriyle cipi çamurdan çıkarmak için itiyorlardı. Çila'nın köyüne geldiğimizde atları satın almak üzere yola koyulduk. Çila'nın babasının seçtiği hayvanlar açık kahverengi renkte ve koyu kahve yeleliydiler. Atlardan biri daha çok gençti. Yaklaşık 3 yaşlarından bir hayvandı. Çila'nın amcalarından biri olan atın sahibi biz batılıları altın yumurtlayan tavuk olarak gördüğünden ilk önce bir servet talep etti. Ancak kısa sürede hakkımızdaki bonkörlük savlarında tamamen yanıldığını fark etti. Sonuçta harcadığımız kendi paramız değil, binbir güçlükle topladığımız bağışlardı. Bize bilindik masalı anlatmaya başladı. Onun da kör bir büyük annesi vardı, bir oda dolusu çocuğu beslemek zorundaydı. Atı istemeye istemeye veriyordu. Hepsi bu iyi ve sadık hayvana çok bağlanmışlardı. Zavallı hayvanın aramızda bir o yana bir bu yana çekildiği bir saatlik bir pazarlıktan sonra hala çok yüksek olan fiyatı kabul ettik. Ancak üstüne bir adet eğer, bir adet at başlık takımı ve Lhasa'ya dönüş yolu için bir çuval tsampa istedik. Çila'nın babasından da 7 yaşında çok iyi bakıldığı güzel yelisinden belli olan gebe bir kısrak satın aldık. İyi bir alışveriş olmuştu. Çünkü tek at fiyatına 2 at satın almış, bir de üstüne bir adet eğer, başlık takımı ve bir çuval tsampa sahibi olmuştuk. Biz nihayet yola koyulabildiğimizde Palden, çocuklar ve babam çoktan yola çıkmışlardı. Atlar gayet keyifliydiler ve zinde bir şekilde tırıs gidiyorlardı. Bir süre onları yönlendirmekte hiç zorlanmadık. Ancak yolumuzun atların otlağına giden yol olduğu ortaya çıkar çıkmaz birdenbire dağ keçileri gibi kayalık ve oldukça tehlikeli bir patikaya doğru atılmalar oldu. Baş döndürücü bir yüksekliğe ulaştığımızda bir problemle karşılaştık. Hayvanları geldikleri yoldan tekrar aşağıya indirmek için yerlerinden oynatamıyorduk. Dağ atları o anda gerçekten bir yükseklik korkusuna kapılmışlar, titreyerek ve inatla ayak direyerek emirlerimizi dinlemeyi reddediyorlardı. Atları sonunda büyük bir güç sarf ederek, bir yandan da tatlı tatlı konuşarak kayaların dibindeki otluğa sürmeyi başardık. Ancak burada da başka bir zorlukla karşılaştık. Otlakla yolun arasında domuzdan büyük her hayvanın rahatla geçilebileceği bir dere akıyordu. Yeni arkadaşlarımızın yükseklik korkusunun yanı sıra bir de su fobisine sahip oldukları ortaya çıktı. Bize oynadıkları bu oyuna pek inanmadığımdan otoritemi kullanarak benim atı suya sürdüm ve karşı yakada Polly ve atını beklemeye başladım. Bu aslında bir at olamazdı çünkü dereyi geçmemekte gösterdiği inat daha çok bir eşeği andırıyordu. Ön ayaklarıyla yumuşak zemini delip yerinden kımıldamamakta direniyordu. Bir süre sonra atımdan inip dereyi geçtim. Atı yularından tuttuğum gibi karşı istikamete doğru bütün gücümle çektim. Bir an benim dik kafam onun dik kafasına galip geldi. Eşek oyununa son verip nihayet uysal bir şekilde suyun içinde arkamdan gelmeye başladı. Akşam üstüne doğru atların yürüme isteği belirgin bir şekilde azalmıştı ki bir köye vardık. Orada harika şehriye çorbası yapan bir lokanta bulduk. Atlarla da adet olduğu gibi köy halkı ilgilendi. Bu adetin Lhasa'ya kadar olan yolculuğumuzda çok faydasını gördük. Atların karnı doyup sulandıktan sonra çadırımız için uygun bir yer bulabilmek için gecenin içine doğru biraz ilerledik. Paul bir çayırı yoldan ayıran taş duvarın arkasında karar kıldı. Burası kesinlikle korunaklı bir yerdi ve at hırsızlarına karşı da güvende olacaktık. Bu yere ulaşmak için atlarla verdiğimiz moladan sonra rahatça aşabilecekleri yüksek bir kaşat tepesine tırmanmıştık. Tepenin arkasına saklanmış olan çayır yavaşça harika bir ırmağın kıyısına doğru uzanıyordu. Bu çadır yerinin yoldan görünmediğini zannediyorduk. Zaten en yakın köyde yaklaşık bir kilometre uzaktaydı ve böylece akşam başımıza geleceklerden habersizdik. Tibetli köylülerin ve göçerlerin çocukları özellikle alışılmadık bir olay söz konusu olduğunda bunu hissetmekte özel bir içgüdüye sahip olsalar gerek. Atların eğerlerini indirmemizi ve çadır kurmamızı ilgiyle izleyen birkaç çocuğun etrafımızı sarması için 5 dakika bile geçmedi. Bir zaman sonra Paul bir aptallık yaptı ve şaşkınlıkla bakışan çocuklara çeşitli görevler verdi. Tuşu tuşu tuşu ve tışap tışap tışap sesleriyle çocukları atları nehre sulamaya ve çayırda otlatmaya gönderdi. Çocuklar hevesle işe sarıldılar çünkü bu sayede yakınımızda olacaklar ve olası muhtemel sansasyonu kaçırmayacaklardı. Ama kısa sürede çete baş edemeyeceğimiz kadar büyüdü. Paul etrafımızda dönen küçük büyük tam 35 çocuk saydı. O anda özellikle zor olan rahatsız edilmeden defi hacet yapabilmekti. Çünkü bembeyaz bir kıç bu daima kirli çocukları çok etkilemişe benziyordu. Artık ortadan kaybolmaları gerektiğini, yarın tekrar gelip toplanmamızı izleyebileceklerini anlatmaya çalıştık. Ancak görünen oydu ki tatlı sözden anlamıyorlardı. Ne zaman ki tuşua, tuşua diyerek kovalamaya çalıştık ki o zaman artık istenmediklerinin farkına vardılar. Kıyamet de o zaman koptu. Çılgına dönmüş maymun sürüsü gibi etrafımızda domuz, horoz ve köpek sesleri çıkararak atlayıp zıplıyorlar ve kaçıp saklandığımız çadırın dışarıdan fermuarını açmaya çalışıyorlardı. En sonunda Paul de çıldırdı ve dışarı fırlayıp ayaklarıyla tepinerek o güne kadar hiç duymadığım flamenkçe küfürler savurmaya başladı. Bu olaydan çok etkilenen sadece ben değildim. Çocuklar da hayatlarında büyük bir olasılıkla ilk defa bu kadar kızgın ve üstüne üstlük bu kadar iri bir insanla karşılaşıyorlardı. Çoğu korku içinde çabucak kayşat bayırının arkasında kaybolup evlerine doğru koyuldular. Sadece birkaç tane kurnaz tilki, deliren uzun burnunun tekrar sakinleşmesini beklemek için kayaların arkasına saklandı. Ama Paul hepsini tek tek saklandıkları yerlerden kovaladı. Bu arada havada zifiri karanlık olduğundan bunlar da tabanları yağlamaya karar verdiler. Gece sakin, yıldızlı ve bu mevsim için alışılmadık kadar soğuktu. Nehir çok yakınımızda şırıldıyor ve çadırımızdan atların hafifçe solumalarını ve boyunlarındaki çanların titrek çın çınını duyuyorduk. Paul'un yaş günüydü. 30'una giriyordu. Hollanda'da 30 yaşındaki evlenmemiş erkeklere verilen adla o artık bir öküzdü. Yaş günlerinin onun için pek bir anlamı yoktu. Buna rağmen bana göre gerçekleşmesi riskli olan 3 dilekte bulundu. Güneşli bir gün, uyumlu atlar ve ertesi gece Dünya Futbol Kupası finalini izleyebilmek için bir adet televizyon. Sonuncusu bana iyice saçma geldi. Bu daha başında televizyonu nereden bulacaktık? Sabahın köründe daha güneşin ilk ışınları çadırımızı ısıtmamıştı ki dışarıda tekrar sesler duyduk. Meraklı çocukları beklediğimizden bir hışımla çadırdan dışarı fırlamak istedik. Ancak bu sefer çadırın önünde dikilenler küçük yaramazlar değil, tatlı tatlı gülümseyen birkaç köylü kadındı. Köyden büyük çaydanlıklarla sıcak su getirmişlerdi ve bizi birlikte kahvaltı yapmaya davet ediyorlardı. Güneş pırıl pırıl parlıyordu ve atların keyfi çok yerindeydi. Tam istediğimiz gibi dört nala ve tırıs gidiyorlardı. Şu ana kadar Paul'un dilekleri olmuş gibiydi. Ancak tam öğle vakti Paul'un atı geride kalmaya başladı. Canı nereye isterse o tarafa gidiyordu. Benden iyice geride kalan Paul'un nasıl sinirlendiğini duyabiliyordum. Atları biraz dinlendirmek için bir süre yanlarında yürümeye karar verdik. En sonunda nehrin kıyısındaki bir çayırda mola verdik. Tarlada çalışan köylülerden bir sonraki şehrin Madragonga'nın yaklaşık 2 saatlik bir mesafede olduğunu öğrendik. Bizim atlarımızla olanaksız dedim umutsuzlukla ve haklı da çıktım. Çünkü atların yakıcı öğlen güneşinin altında yavaştan nefesleri kesilmişti. Her küçük engeli durmak için bahane bilip bir süre yerlerinden kımıldamıyorlardı. Madragonga'ya 10 kilometre kala Paul at artık daha fazla onu taşımak istemediği için atı üzengisinden tutarak yürümeye karar verdi. Bütün yol boyunca atı arkasından ıslak bir çuval gibi çekiştirmek zorunda kaldı ve Madragonga'ya 2 yerine 5 saatte vardığımızda elleri kan içinde kalmıştı. Lanetler okuyarak ve bitap bir halde şehrin sınırlarına ulaştığımızda uğultulu bir kum fırtınası Madragonga'nın tüm çöpünü kulaklarımıza doldurdu. Bir telaş atları büyük ve az da olsa korunak vadeden bir ağaca bağlayıp işkenceci atlarımızı görebileceğimiz küçük bir lokantaya kapağı attık. Şehriye çorbası mükemmeldi ve günün yorgunluğunun yavaşça kaybolduğunu hissediyorduk. Yemekten sonra bir pansiyonda birkaç yuana bir oda bulduk. Paul odaya bakan oğlana aklı başından gitmiş şekilde sabah 3'te Dünya Kupası finalini seyretmek için uyandırılmak istediğimizi sıkı sıkı tembih ettikten sonra hemen uyuduk. Gecenin bir yarısı uyandırma servisi kötü bir hortlak gibi Paul'un başına dikilmiş omzunu kuvvetlice sarsıyordu. Hortlak Paul'un kulağına Çince bir şeyler söyleyip o da anlamayınca avazı çıktığı kadar Dünya Kupası marşını söylemeye başladı. Go go go, ole ole ole. Bu internasyonel bir anlaşma biçimiydi. Sen delisin dedim Paul'e. Umarım şu anda nerede bulunduğumuzun farkındasındır. Ancak Paul'un o keskin futbol içgüdüsü bizi sonunda siyah beyaz bir televizyonun karşısında başlama vuruşunu bekleyen 2 Tibetlinin bulunduğu bir dükkana sürükledi. Maçın sonunda Paul tekrar tüm dünyayla hatta pansiyonun arkasındaki avludan hafifçe solumaları duyan atlarımızla bile barışmıştı. Bir gece evvel kara toz bulutlarıyla kaplı olan gökyüzü ertesi gün masmaviydi ve güneş yüzümüze vuruyordu. Dördümüz de iyice dinlenmiştik ve artık kolayca yol alıyorduk. Yolun birçok kısmı delik deşik olduğundan sık sık atları nehrin içinden geçirmek zorunda kalıyorduk. Ve onlar da o gün hiç itirazsız istediklerimizi yapıyorlardı. Öğleden sonra peşimize bir eşek sürüsü takıldı. Eşekler şaşırtıcı derecede hızlıydılar ve çıngırakları koşularına uygun bir tempoyla çın çın ötüyordu. Atlarımız bir eşek sürüsü tarafından geçilmeyi beklenmedik bir şekilde onur meselesi yaptılar. Bizim dehlememize gerek kalmadan hızlı bir koşu tutturup eşekleri çabucak geride bıraktılar. Her sefer çıngırak sesleri tehditkar bir yakınlığa geldiğinde tekrar koşmaya başlıyorlardı. Bir süre sonra sadece "Eşekler, eşekler geliyor!" diye bağırmamız atların koşması için yeterli oldu. Ancak Manastır Üniversitesi Gande'nin bulunduğu dağın eteğinde kurmayı planladığımız bir sonraki kamp yerine daha çok vardı. Akşam geç saatte vardığımız bir köyde atlar için biraz su istediğimiz etrafımız en az 40 meraklıyla çevrildi. Normalde kalabalıktan rahatsız olmam. Ancak o gece 40 kilometreden fazla at sürdükten sonra kendimi klostrofobik hissediyordum. Her tarafımız sarılmıştı. Üstüne üstlük Çinli iki genç kızın hakkında konuştuklarını duydum. İlk önce dikkatimi çekmeye çalıştılar. "Hey, buraya baksana." Hiç reaksiyon göstermedim ve atları yemlemeye devam ettim. İşin ucunu bırakmıyorlardı ve en sonunda bir tanesi "Kesin aptal, bakmıyor bile." dedi. Birden yüreğime bir bıçak saplandı ve kendimi tökezlediğim ya da güvensiz bir şekilde hareket ettiğim zamanlar kızların arkamdan fısıldaşıp gülüştüğü okul yıllarında buldum. "Buraya baksana!" diye bağırıyorlardı okulda. "Bunun kafasında gözleri yok mu? Yoksa salak mı?" Şimdi de Tibetli çocuklar "Baksana buraya!" diye bağırıyor, iyice yüzüme yaklaştırdıkları kir ve tereyağı kokan ellerini sallıyorlardı. Çocuklar kadar büyükler de bu yabancının sırrını öğrenmek için gittikçe daha yaklaşıyorlardı. Mümkün olduğunca çabuk oradan uzaklaşmak istedim. Ancak Paul çoktan bir köylüyle yanında gecelemek için anlaşmıştı. Aslında bu çok hoş ve misafirperce bir davranıştı ama bizi rahat bırakana kadar bu olayın daha bir süre devam edeceğini biliyordum. Allah'tan köylü resmi olarak yabancıların yerlilerin kulübelerinde gecelemelerinin yasak olduğunu hatırladı. Bize çadırımızı kurmak için nehir kenarında nadasa bırakılmış bir tarla gösterdi. Paul yalnız başına atları ve eşyalarımızı almaya gitmek istediğinde aramızda tartışma çıktı. Kendimi terk edilmiş hissediyordum ve en az 50 tane çocuğun ve yetişkinin daha fazla seyir objesi olmaktan nefret ediyordum. Paul beni bu kadar kızdıran şeyin ne olduğunu anlamıyordu. Çünkü daha önce de sık sık meraklı gözlerle çevrilmiştik. Ne Çince ne de Tibetçe bilmediğinden birinin "bu aptal, yoksa bize doğru bir kez olsun bakardı" dediğini de anlamamıştı. Bir an artık dayanamadım ve "aptal değilim, sadece sizi göremiyorum" diye bağırdım. Çok ilginç ama seyirciler aptal dedikleri kişinin kendi dillerini bilmesine, hatta o dilde cevap vermesine hiç şaşırmadılar. Şimdi hiç çekinmeden beni soru yağmuruna tutuyorlardı. "Niye doktora gitmiyorsun? Bu yüzden mi gözlük takıyorsun?" Kenarlıklı bir güneş gözlüğü takıyordum ve bu çok tuhaf bir tablo ortaya çıkarıyordu. Köy halkı gece iyice bastırıp biz şişme yataklarımız ve sırt çantalarımızla çadırımıza yerleştiğimizde evlerine dağıldı. Ve biz de uzun zamandır hasretini çektiğimiz uykuya kavuştuk. Sabah ilk önce çadırımızın etrafında tavuklar uçuştu ve kısa süre sonra da çocuklar zıplamaya başladı. Ortalık aydınlandığında çadırımızın bulunduğu yer çoktan insan kaynamaya başlamıştı. Çar çubuk bir çay içip eşyalarımızı toplamaya başladık. Atlarımıza bakan köylü bütün gece çatlayacak kadar yemiş olan atları getirdi ve yüklemede yardımcı oldu. Köy halkı o gün ne tarafa doğru gittiğimizi sordu. "Nasa'ya," dedim ve hepsi gülmeye başladı. Bir sonraki sabahtan evvel oraya varmamızın olanaksız olduğunu söylediler. Öğlen geç vakit Lhasa'ya yaklaşık 20 kilometre kala asfaltlanmış bir yol çıktı karşımıza. Böyle bir şeyi atlar daha önce hiç görmemişlerdi. Şimdi yeni bir problemle karşı karşıyaydık. Atlar ürkmüştü ve ön ayaklarını kumun içine gömüp direniyorlardı. Büyük bir sabırla ve tatlı sözlerle tekrar yerlerinden oynatabilmeyi başardık. İlk önce yolun kenarını koklayıp sonra yavaşça ön nallarını caddenin düz ve sert zeminine koydular. Birkaç dakika sonra bu mucizeyi kabullenmiş keyifli bir şekilde yol alıyorlardı. Ancak bir süre sonra başka bir problem çıktı. Yol artık düzelmişti ve daha önce 30 kilometre ile giden arabalar şimdi yanımızdan yıldırım gibi geçiyorlardı. Çoğu askeri araçtı ve sürücülerin bizim atları zapt etmek için ne kadar uğraştığımız umurlarında bile değildi. Tam tersi, aracı üstümüze doğru sürüp son dakikada bas bas korna çalarak yana çekilmekten çok eğlendikleri duygusuna kapıldık. En iyisi attan inip yanlarında yürümekti. Paul artık yolun buradan sonrasını çok iyi biliyordu. Askeri garnizona 3 kilometre var. Ondan sonra 3 kilometre daha. Sonra Lasso Köprüsü'ndeyiz. Garnizonu geçtikten uzun bir süre sonra hala köprü görünmemişti. Üstelik hava kararmış, farlarını ve arka lambalarını yakan arabalar yüzünden yol daha da tehlikeli olmuştu. Hava iyice karardığında bir kamyon bodoslama üzerimize doğru geldi ve son anda atlarla birlikte şarampole kaçabildik. Birkaç metre sonra kamyon durdu, içinden sallanarak kör kütük sarhoş bir şoför indi, bize camlaşmış gözlerle bakıp sonra yalpalayarak caddenin karşısındaki çank barına yollandı. Birkaç kilometre sonra bir tabur askere Lasso Köprüsü'ne ne kadar kaldığını sorduk. 10 kilometre varmış ama Paul kafasını sallayıp "Bu insanlarda uzaklık kavramı yok," dedi. Uzaklık kavramı olmayan birisi varsa o da Paul'dü. Çünkü köprüye varana kadar en az bir 10 kilometre gittik. Dördümüz de gittikçe ağırlaşıyorduk. Atlar taşlara, sopalara takılıp tökezliyorlardı. Birden kum, taş ve caddenin tüm çöpünü yüzümüze üfüren bir fırtına çıktı. Benim duyma, Paul'ün ise görme melekelerimizi tamamen ortadan kaldıran fırtınaya karşı adım adım ilerliyorduk. Naylon torbalar kafamızın etrafında uçuşuyor, üzerimize taşlar yağıyordu. At olsaydım artık bir adım bile atmayı reddederdim. Ancak şaşırtıcı bir şekilde hayvanlarımızın kritik anlarda zorluk çıkarma istekleri tamamen yok oluyordu. Bir süre sonra rüzgar yavaşladı, onun yerine yağmur başladı ve hava çok soğudu. Şimdi bir de şehri boydan boya geçmemiz gerekiyordu. Islak ve donmuş bir haldeydim. Tek istediğim şey yolun kenarına oturup uyumaktı. Paul beni bir süre daha at sürmeye ikna etti ama kısa bir süre sonra ayaklarımı ve ellerimi hissetmeyecek kadar üşüdüm. Ve Odise'yi, büyük yolculuğu, derin çukurlara, bata çıka ve çöp yığınlarının üstünden atlaya atlaya sona erdirmek için attan indim. Gece yarısı bir de sırılsıklam, aç ve ölesiye yorgun bir halde nihayet okulun kapısındaydık. Yaşlı bekçi henüz uyumamıştı, bize kapıyı açtı ve bir an dili tutuldu. Sonra korkunç kahkahalar atmaya başladı. Galiba adama üst baş perişan, kirden kazık kesmiş ve yorgunluktan toparlayan halimiz çok komik gelmişti. 22. Okulda hava güzel ve güneşli bir günde tekrar elektriklendi. Sıraları ve sandalyeleri avluya çıkarıp açık havada ders yapmaya karar vermiştik. Bir anda Körler Sınıfı Öksüzler Yurdu'nun çocukları tarafından sarıldı. Hayranlıkla öğrencilerin parmaklarıyla okuyup keçe halkalarla yazı yazmalarını izliyorlardı. Birkaç hafta içinde 30 sessiz harfi okuyup yazmayı öğrenen Norbu'ya diğer çocuklara tahtayı, klerbantı ve keçe halkaları izah etmesini söyledim. Norbu sınıfın en hızlısı ve aynı zamanda en gevezesiydi. Ancak tüm dikkatlerin üstüne toplandığını hissedince birden sessizleşti ve sanki olduğundan daha da küçüldü. Sıranın altına saklanıp "Hiçbir şey bilmiyorum," dedi. Buna karşın 12 yaşındaki Meto daha kendine güvenli çıktı. Tahtasını kapıp bu çocuk ordusu önünde gerekli pozisyonu alabilmek için paldeni kenara itti. Sonra öksüzlere sessiz olmalarını ve yere oturmalarını emredip konferansına başladı. Kör ve öksüz çocuklar çok eğlendiler ve hayranlıkla alkışladılar. Meto'nun sıkı denetimi altında hep birlikte bir şarkı söylediler ve her biri tek tek alfabeyi tekrarlamak zorunda kaldı. Dersin sonunda öksüz çocuklar yeni öğretmeni gülerek izleyen Palden'e iki sınıfın yakınlarda tekrar birlikte ders yapmasını önerdiler. Olmaması için hiçbir neden yoktu. Bizim amacımız da zaten kör çocukları en kısa zamanda köylerindeki okullara entegre etmekti. Bu sayede entegre bir eğitimde karşılaşılabilecek olanakları ve problemleri saptayabilirdik. O sabah Chung da birden yanımda bitti. Bir süre güneşin altındaki dersi izleyip sonra beni bir köşeye çekti. Rahatsız edilmeden konuşabileceğimiz bir yere gidebilir miyiz? Chung'dan'ın büyük bir gizemle pencereleri ve kapıları kapattığı boş sınıfa gittik. Endişeyle ne oluyor diye sordum. Chung'dan'ın ne kadar sinirli ve kızgın olduğunu hissediyordum. Paul'ün körler projesinin işlerine burnunu sokmasını istemiyorum demesi benim için sürpriz oldu. O zamana kadar Chung da Paul'ün varlığından çok memnun görünüyordu. Sık sık Paul'ün yanına gittiği ve her fırsatta bilgisayarla yapılacak işleri büyük bir zevkle ona devrettiği gözümden kaçmamıştı. Acaba Paul kızı sepetlemiş miydi? Sana kaba mı davrandı? Kalbini mi kırdı? Hayır dedi. Ama projenin muhasebesiyle ilgilenmesini yasaklamanı istiyorum. Ama niye? Chung da hırsla burnundan soludu. Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokuyor. Öfkeyle sınıfı terk edip kapıyı çarptı. Chung'dan'ın davranışı beni hayrete düşürmüştü. Çünkü Paul'den o güne kadar elle tutulan ve pek de açık olmayan hesapları bilgisayara geçirmesini kendisi istemişti. İçimde kötü bir ön seziyle bürodan içeri girdim. Paul'e ne oldu diye sordum. Chung'la ile aramızda küçük bir tartışma geçti. Ben hesapların gerçeklerle örtüşmediği fikrindeyim. Personelin maaşları ödenmesi gereken miktardan hesaplanmış ancak o miktarda ödenmemiş. Lobsang'ın farklı maaşların aynı çatı altında çalışan insanlar arasında huzursuzluğa yol açacağı gerekçesiyle Paldene'de sadece 20 yuan ödediği ortaya çıktı. Bu arada geçen yaz maaş önerileri yaptığı bir listeyi önüme koyan kendisiydi. Buna göre öksüzler yurdunda bir öğretmen 20 yuan alırken köyler okulunun öğretmenleri için ayda 1000 yuan yani 200 mark ödemeyi uygun görmüştü. Daha o zaman önerisini biraz abartılı bulmuştum. Çünkü Tibet'te öğretmen maaşları 500-700 yuan arasında değişiyordu. Bu durumu projenin başlangıçtaki personel giderlerini üstlenen bakanlığa karşı Lobsang'ın gerekçesinden yola çıkarak köyler okulunda çalışacak öğretmenlerin çok özel vasıflara sahip olmaları gerektiğini söyleyerek savunmuştum. Bu maaşları ödememesine bu yüzden daha da çok şaşırıyordum. Buna gelmeyen proje paraları sebep olmuş olamazdı. Hepsi iki misli olmak üzere hesabına yatmıştı. Annem ve babam söz verdikleri gibi açık olan miktarı yanlarında getirmişlerdi. Lobsang, Kral Midas gibi sevinmiş ve bundan sonra artık her şeyin yoluna gireceğine dair garanti vermişti. Ha bir de benim kendi paramı en kısa zamanda geri vereceğine söz vermişti. Ancak Paul bir başka keşifte daha bulunmuştu. Hesaplarda köyler okuluna hiç verilmemiş olan bir takım mobilyaların adı geçiyordu. Bu durum daha önce de karşıma çıkmıştı. Örneğin bir keresinde Chung Da'ya hesaplarda alınmış olarak gözüken bir kasayı içine Paul ve ben dokümanlarımızı ve pasaportlarımızı koymak istediğimizden büroya getirmesini rica etmiştim. Evet, kasayla ilgili bir sorun var dedi ve birden nasıl değiştiğini hissettim. Beni bir depoya götürdü ve bir cama vurup kasa işte orada. Ne yazık ki şu anda anahtarımız olmadığı için oradan çıkaramıyoruz dedi. Herhalde biraz şüpheyle bakmıştım ki hemen ilave etti. Görebilseydin bana inanırdın. Paul de bu gizemli depoyu denetlemiş. Camdan görebildiği kadarıyla depo tamamen boşmuş. İşkillenen Paul odaları tek tek gezerek eldeki mobilyaları hesap listesindekilerle karşılaştırmıştı. Sonuç moral bozucuymuş. Muhasebe defterlerine geçirilen ve parası ödenmiş görünen eşyalardan yalnızca birkaç tanesi mevcutmuş. Eşyaların alış fiyatları da kafa karıştırıyormuş. Paul'ün keşfettiğine göre damgalı faturalarda satın alınan masalara şehirdeki bir marangozhanede bulduğu aynı tip masalardan 3 misli fazla fiyat ödendiği görülüyormuş.